Ayrım 5. Neden öldürüldüler kurşunlar hepimize? Orhan Tüleylioğlu. Onat Kutlar anlatıyor. Bu ülkede doğmaktan mutluyum. Ülkemin yarı feodal, yarı bürokrat ailesinin çocuğuyum. Babam hem arazi sahibi hem de hakim. Ve Cumhuriyet insanının bilinen özellikleri onda da var. Babamın memuriyet duraklarından birinde Alanya'da doğdum. Çocukluğumun bir kısmı İzmir'de geçti ve Antep'e geldik. Bir isyan duygusuyla büyüdüm. Antep'e geldiğimde ilkokula başladım. Yani demek ki 7 yaşına kadar İzmir'deymişim. Ortaokulu ve liseyi Antep'te bitirdim. Antep'in taşranın o baskı ortamında. Bu baskı nedeniyle de çocukluktan başlayarak içimde yerleşen bir isyan duygusuyla büyüdüm. O kabuğu kırmaya çalıştım ama kırıp çıkarken bile o kabuktan epeyce şey almışımdır herhalde. Her şey çok zordu diye düşünüyorum şimdi bakınca. Buna rağmen oradaki öğretmenlerim, aralarında Nedim Gürsel'in babası Orhan Gürsel ve bir zaman bakanlık yapmış olan Zekai Baloğlu'ndan, onlardan elde edebileceklerimin en fazlasını elde etmeye çalıştım. Ama yetmedi tabii. İlk şiir defterimi babam hediye etti. Liseden sonra İstanbul'a geldim ve aynı yoksulluğu burada yaşadım. Çok sevdiğim yazarların kitaplarını görüyordum sahaflarda, Fransızca. Bir tanesi çok hoş olaydır. Peyami Safa'nın bütün bir prost külliyatı, 12 cilt filan, kayıp zaman peşinde. Onların hepsini satın aldım. Fakat Fransızca bilgim yeterli olmadığı için Çince okur gibi okudum ve bu çaba yıllarca sürdü. Öyle tuhaftı ki Paris'e gittiğimde 10.000'in üstünde sözcük biliyordum ama lokantada çorba bile isteyemiyordum. Yani imkan hazır değildi. Arayıp bulduktan sonra edinmek, kendime mal etmek zorundaydım. İşte o dönemde sanıyorum çocukluktan başlayarak bütün kapalı dünyanın dışına çıkmak için bir yoldur herhalde edebiyat. İlk şiir defterimi babam hediye etti bana. O zaman ilkokuldaydım. Baş kaldırmak için bir yoldu edebiyat. O sözünü ettiğim baskıcı ortamın dışına çıkabilme, ona baş kaldırmak için bir yoldu edebiyat. Baş kaldırı deyince ülkemizin bir isyan geleneği var. Pir Sultan'dan bu yana sayısız baş kaldırı. Bu yüzden bütün yaşamımda üzerimdeki herhangi bir ipotekten çok korktum. Mecbur olduğum zamanlarda dişimi sıktım ama kabul etmedim hiçbir zaman. Yaşamın getirdiği ipotekler konusunda da, yani yaptığımız işin yaşam kaygılarının getirdiği bir takım dayatmalara hep karşı çıktım. Ama sabırsız da olmadım. Bu da kökenimle ilgili sanırım. Yani Anadolu insanı çok sabırlıdır. Olağanüstü sabırlıdır. Gerçi onlar kadar sabırlı olduğumu söyleyemem. Onlar destan yaratırlar. Ama belli ölçüde sabırlıyım. Tabii bu kabullenme değil. Sabrediyorsun ama baş kaldırıyorsun belli bir zaman sonra. Okulu terk edip Paris'e gittim. Biraz fazla erken olduğunu söylemeliyim. 1950'de yayımlandı ilk şiirim. 1952'de yayımlandı ilk hikayem. 36 doğumlu olduğuma göre demek ki 14 yaşında ilk şiir, küçük dergide Adnan Benk ve Vedat Günyol'un yayımladıkları, 16'da ilk hikaye seçilmiş hikayelerde Volan Kayışı adında, hiçbir kitabında yer almayan bir hikaye. Oldukça erken. Bunlar Antep'te oluyor. Orada küçük bir çevremiz vardı. Ülkü Tamer, hatta bir seferinde Yılmaz Güney de gelmişti ama ben hatırlamıyorum. O söyledi sonradan. Adana'da Salkım dergisini çıkaranlar gider gelirdi. İşte Orhan Gürsel tabii. Yani küçük bir edebiyat çevremiz vardı. İstanbul'a gelince var olan edebiyat çevresine sorumsuzca daldım. Kısa bir süre sonra 1956'da A dergisini çıkardık. Erdal Öz, Adnan Özyalçıner, Kemal Özer, Ülkü Tamer, Demir Özlü ve diğer arkadaşlar. 1960'da hukuk okuyordum o sıra. Yine bir isyan duygusuyla okuduklarımın, okutturulanların saçmalığına isyan ederek son sınavın son sözlüsünü bırakıp Paris'e gittim. Okul bitmedi. Kara ticaret hukukunun sözlüsüne girmedim ve mezun olamadım. Paris benim açımdan birçok yönüyle belirleyici oldu. Son derece kısıtlı bir ortamdan, yine son derece zengin bir ortamın içine düşmem nedeniyle her alandaki merakımı gidermeye çalıştım. Çok uzun kalmadım Paris'te, 1,5-2 yıla yakın bir süre. Bu süre içinde İspanya ve İtalya'ya gitme imkanı buldum. Sonra Türkiye'ye döndüm ki o sıra İshak çıkmıştı artık, 1959. Yazar saymaktaydım kendimi ama Paris'te bir sinema tutkunu olmuştum. Bir süre Doğan Kardeş'te yazı işleri sekreterliği yaptıktan sonra Sinematek'in kuruluşunda görev aldım ve sonraki yıllar daha çok sinema, daha az edebiyat olarak sürdü ve bugüne kadar geldi. Sinematek bir görevdi benim için. Yazı benim için kendi ülkem saydığım bir yer. Ne kadar da yazmasam da edebiyatçı dostlarım beni yazar sayma inceliğini hep gösterdiler. Paris'ten döndüğüm sırada gördüm ki gerek dünya gerek ülke sinemasının örneklerini toplayan, derleyen, sunan bir kimse, kurum yok. Ve buna da su gibi ekmek gibi ihtiyaç var. Böyle başladı sinematekle olan ilgim. Bir görevdi benim için, yoksa koleksiyonculuk, arşivcilik bana tam ters bir şey. Biraz önce de anlattığım gibi korumayı, bulduğum bir şeyin üzerine oturup kuluçkaya yatmayı sevmiyorum. Yani hep şu başka alanlara da yönelen tavrım nedeniyle. Bir şey söylemek istediğimde yazı yazma zorunluluğu duydum. Edebiyata gelince, türler arasında bir bağımsızlık savaşı olduğuna inanıyorum. Şiiri, öyküyü, denemeyi birer disiplin olarak kabul etmektense birer anlatım yöntemi olarak kabul etmek çok daha doğru geliyor bana. Sevdiğim kadına ya da hapiste yatan dostuma ya da ismini bilmediğim ama çok önem verdiğim bir uzak insana bir şey söylemek istediğim zaman yazı yazma zorunluluğunu duydum ve bu da konuştuğum kişilere göre değişti. Kimine şiir yazdım, kimine mektup. Öncelikle böyle bir ülkede doğmuş olduğum, böyle bir ülkenin yurttaşı olduğum için çok mutluyum. Tabii bu şoven bir duygu değil, vatanseverlik de değil. Gerçekten de Türkiye'nin konumu bulunduğu coğrafya bakımından son derece önemli. Tabii stratejik yerimizi, doğu-batı arasındaki köprü niteliğini de amaçlamıyorum. Çok köklü kültürel bir mirasın üzerinde oturan, çok genç bir halkın ülkesi Türkiye. Bu yüzden de çok mutluyum Türkiye'de yaşamaktan. Duyularla ilgili algılamalar yazı kaynağıdır bende. Sanıyorum duyularla ilgili algılamalar benim üzerimde en derin etkileri bırakıyor. Yani hiçbir yazı kaynağını soyut bir noktada bulmaz bende. Sinemaya ilgim de bu yüzden belki. Bir görüntü, bir köşeye düşen ışık, birdenbire beni dalıp gitmeme neden olabilir. Ya da bir ağaç, bir ses, bir koku, dokunma duygusu çok kuvvetli. Bir yazma etkeni olarak, bir temas. Bu yüzden de hareket noktası genellikle somuttur. Aşk şiir gibidir. Galiba aşkı bir parça şiir gibi düşünmek gerekir. Yaşamda şiir var mıdır yoksa bu bizim zihnimizin ona yüklediği bir şey mi? Böyle bir soruyu şairler genellikle sormazlar. Çünkü böyle bir ayrım yapmak ya şiiri yaşamından koparmak anlamına gelir ya da yaşamın kendisinde şiirsel dediğimiz şeye uygun bir takım şeylerin bulunmadığı anlamına gelir. Ama biliyoruz ki şiir var. Bir başka özelliği şiirin kendisi var olmadan önce genel bir tanımlama yapılamaz. Ancak ondan sonrası vardır ve sadece ona yöneliktir. Galiba aşk da öyle bir şey. Ben sen yerine biz. Marx'ı anmak nasıl uygun düşer bilmiyorum ama kadın erkek beraberliği konusunda bugüne kadar duyduğum en güzel sözleri söylemiş olduğu için belirtmek istedim. İnsan toplumsallığının en yetkin örneğidir kadınla erkek arasındaki beraberlik diyor. Çünkü ben ve senin yerine biz geçer. Kadınlar yaşamın kendisi gibi gelen varlıklar. Kadınların yaşamın kendisini sanki daha yakından duyuran, bize sanki yaşamın kendisi gibi gelen varlıklar olduğuna inanıyorum. Eğer yaşam tutkunuz da varsa, yaşamın kendisi gibi gördüğünüz varlıklara yabancı kalamazsınız. Tersi, ölüm duygusu verir bana. Yaşamın kadınla ilgili olmayan bir bölümü neredeyse hiç olmadı. Ve yaşamın her döneminde bırakıp bir ilgi alanı olmasını, bir tutku olarak hep sürdü. Bir defa her şeyden önce çok memnunum yeryüzünde kadınlar bulunduğu için. İyi ki varlar. Yeni Düşün, Ocak 89. Bahar isyancıdır, Onat Kutlar. Her yıl yeniden görününce ucu, gözün soluk kentinin otururlar iyice kurutulmuş çam tahtalarından günlerce rendeleyerek sağlam, geçmeleri sıkı bir tabut yaparlardı. Geçen mevsimlerin ölüsünü koymak için, yanık çimenlerden, akşamın beklendiği saatlerden, ozanların kırık dizelerine bulaşan sıkıntılardan, kireç, kuru yaprak, tüy ve gözyaşından başka bir şey olmayan ölü gövdesini bütün bir yılın. Ağustos'un son sıcaklarından etkilenmesin diye hemen gömerlerdi. Üstünde güz çayırları sararsın ve izi belli olmasın diye hiçbir zaman. Nedense hep başka bir şey olacağını sanırdık. Çünkü yaz önceden kestirilemeyen fırtınalar, ağır sıcakların öfkesini cızırtıyla söndüren zamansız yağmurlarla tedirgin, sinirli ve huzursuz geçerdi. Ama sonra biterdi hepsi. Bir iç deniz kadar sessiz ve durgun olurdu avlu, ülke ve yeryüzü. Bir süre öylece dururduk. Arkamızda uyuklayan bir göçer kabilesinin ya da deprem sonrasının karanlık çadırları. Önümüzde ufku bir mahkeme duvarı gibi kapatan gelecek. Duvarın dibinde gittikçe kabaran kül yığınları götürürdük. Esinti olmadığı için savrulmayan belli belirsiz bir tabaka. Zaman zaman geleceğin duvarına vurup yanan geçmiş kuşaklardan arta kalan kül ve daha yenilerden. Öylece dururduk kaygılı, sabırsız. Yanmış çırakların yamalı gömleklerini giymiş korkuluklar, cansız kollarıyla bir krater gölünü gösterirlerdi. Orada boğulmuş köy öğretmenleriyle dolu çırpıntısız, bulanık bir su dururdu. Kimsenin anlamadığı sözcükler duyardık, kafesin açılmasını bekleyen çok yaşlı bir papağan sesiyle. Böylece bir yıl daha geçerdi ve biraz daha egemen olurdu güz yasaları. Boyun eğmeyi biraz daha öğrenirdik. Öğrenirdi tenimiz günün renklerine uymayı. Ağzımızı kapadıkça kazandığımızı sezer gibi olurduk. Geleceğin yüksek duvarı önünden, arkasındakileri merak etmeksizin geçmeye çalışırdık. Sabahları gazetelerin demir parmaklıklarla örülü garip ve dar pencerelerinden karşılamayı öğrenirdik. Günün tanrılarına ekmeğimiz ve ihracat payımız için şükretmeyi. Yaşamın kolayca değişmeyeceğine inanmaya başlardık. Büyüklere sorgulu ve sessiz gözlerle bakan çocukları, kadınları, yoksulları görmemeye çalışırdık. Gelen her gözle önümüzdeki duvar biraz daha yükselirdi. Zaman zaman aramızdan birileri çıkardı. Ozan, soytarı, bilge ya da çılgın. Yüreklerindeki ölü ozanın sesini bastıramaz ve bahar isyancıdır diye bağırırlardı. Güz yasalarına boyun eğmeyeceğiz, aşacağız duvarlarını geleceğin. Biz çok eski ve çok genç bir halkız. Kimse durduramaz ırmağını zamanın. Üstümüzden uçuşan polen tozlarının ve kurşunların peşine takılır, güz yasalarını aşarlardı. Duvarları geçip geçemediklerini ise hiçbir zaman bilemezdik. Başucumuzda sadece suretleri kalırdı. Keskin bakışlı gözcüler kül yığınlarının gittikçe arttığını söylerdi. Bir gün ülkemize garip bir yabancı geldi. Bir keşiş, bir gezgin ya da derviş. Yaşı belirsizdi. Ve üstünde bilinmeyen bir zamana ait giysiler. Kireç badanalı konuk evimizde sırtını pencerenin güz ışığına yaslayarak oturdu ve su içti. Gözleri tuhaf bir ışıkla parlıyordu. İki zamanlı ölü dillerden biriyle konuşuyordu. Ölü dillerin gelecek zamanı yoktur. Güçlükle anladık. Size bir sır vermeye geldim dedi. Kulak kesildik. Boşuna uğraştınız bunca zaman duvarı aşabilmek için. Ben aşmadan gittim oraya. Eski yollardan ve çok uzun sürdü. Daracık geçitlerden, uçsuz bucaksız vadilerden, su yollarının karanlıklarından geçtim. Sonunda ulaştım duvarın arkasına. Gördüklerimizi sizler de bilesiniz istedim. Durdu, bir yudum su daha içti ve sözcüklerin üstüne basa basa şunları söyledi. Orada da bir halk var tıpkı sizin gibi ve hepsi dönmüş, sizin aşmaya çalıştığınız duvara bakıyorlar. Aşıp sizin tarafınıza geçmek için. Yabancının sözlerini bir yargıç kararını dinler gibi sessiz dinledik. Sanki yüreğimizde gittikçe uzaklaşan nal sesleri duyuyorduk ya da konuştuğumuz dilin can çekiştiğini. Geleceğimiz diye umutla baktığımız yerdeki insanların geleceği bizdik. Korkunç bir şeydi bu. Bilincimizin tarlalarına ölü kuş tüyleri döküldü. Kadınlar gözyaşlarını tutamadılar. Uzun ve şaşkın bir sessizlik oldu. Neden sonra aramızdan biri konuştu. Gösterişsiz herhangi biri. Bak yabancı, dedi. Şaşırttın bizi. Umutlarımız için ön yüzü sırlı bir ayna sundun. Geriye işleyen bir saat. Ters çevrilmiş bir eldiven. Kaynağına akan bir ırmak. Oysa biz basit insanlarız ve ölümlü. Yaşamayı ve baharı bu yüzden severiz. Doğan her şeye inanırız. Çocuklara, güneşe, bize düşler sunan ay ışığına. Sevdiğimiz kadının boynunu okşamak isteriz ve çocuklarımızın. Günü kızarmış bir ekmek gibi tazeyken bölüşürüz ve akşamın kızıl tüyleriyle gelip sabahın yumurtaları üzerine yumuşacık oturmasını severiz. Şarap acılarla da mayalanmış da olsa sarhoş eder bizi. Ve çocuklarımıza ekilmiş toprak kadar gerçek bir gelecek bırakmak isteriz. Senin dilinde bulunmayan o sınırsız düşü. Bizi şaşırttın. Ama sana inanmıyoruz. O tuhaf gezgin bu sözler üstüne çekip gitmedi. Bir kuşku tohumu gibi kaldı aramızda. Kimse sevmiyor mu onu? Ama tıpkı güz yasaları gibi ağır ağır alıştık varlığına. Dağılan eski bir kitabın sayfaları gibi orada burada görülmesini yadırgamıyoruz. Kapıyı çaldığında belirsiz bir zamanda bir bardak su verenler bile bulunuyor. Ve işte yine Eylül. Geleceğin duvarı önünde duruyorum kaygılı, sabırsız. Üstümden küçük kuşku tohumları karışmış altın renkli polenler uçuşuyor. Bir türlü bastıramıyorum yüreğimdeki ozanın sesini. Bahar isyancıdır. Peralı bir aşk için gazel. Merhaba güzelim, bak nasıl doldurdu. Dur önce şu sigaramı yakayım. kırmızı bir güneş bardağımızı dışarıda kararan Rum kilisesinin, gürültüyü yapraklara çeviren çan sesleriyle yüklü ve karmakarışık. Saatlerden geçiyoruz umut, ayrılık, günleri. Yüzünün gülü kapalı, acı Eylül geçiyor köklerimizden. Sanırım değişen bir şey olmalı. Biliyoruz öyle sonu mavi perdesi, gözlerinin yıldızıyla ışıyan, dur güzelim yüzüne dokunacağım ve aklı yetmeyen tarla kuşuna, öpüşlerle derinleşen bir halı, yeni gelin bahçeleri dokuyan. Bu kör Eylül karanlığından uzak, bir ölümsüz yaz ülkesi olmalı. Çıkalım buradan, hemen gidelim. Ben önce şu hesabı vereyim. Avluda Fatih'in ormanlarından, kesilmiş çamlara bakan Rum yetim. İçimi yalnızlıkla dolduruyor. Kapıda sadakor bir dalgınlığın. Ardından bize bakan şu delikanlı, nasıl benim gençliğime benziyor. Şiirimiz bitince ve solduğunda, sarı gül yaprağına yazdığım divan, alıp götürecek bir sahaf olmalı. Onat kutlar. Kim esne öldü. Onat'a merhamet değil, çok acandım. Sanki içimden bileğim değil, bir dal kırıldı. Neredeyse dünyaya değil, insanlara değil, kendime sevgim azaldı. Azmak için değil, öldürmek için değil, kimseyi değil, zaten kimsesiz kaldım. Parasız kaldım, at yarışında kaybetmişçesine. İshak, Can Yücel. Ardından, Onatsızlık, Orhan Alkaya. 30 Aralık 1994 günü Taksim'deki bir pastaneye konan uyduruk bir bomba, kör şiddetin en ağır faturasını çıkarttı. Yasemin Cebenoyan'ı hemen, Onat Kutlar'ı 12 gün sonra öldüren bombayı koyan örgüt, sembolik eylemini hayata geçirirken, yani İstanbul'un göbeğini havaya uçurabilecek güce sahip olduğu mesajını verirken, Türkiye'nin sahih bir entelektüelini, kendisini de akıl endazesinde değerlendirilebilecek nadir insanlardan birini yok etti. Ben böyle çokken nasıl yürürüm başkalarına diye bitiyordu geride kalmış bir şiirim. Ben öyle çok muydum? Yürümez miydim başkalarına ayrı konu. Ama Onat Kutlar nasıl da çoktu ve hep başkalarına yürüdü. Çokluğunu paylaştı. Olmadı dağıttı. Hep biraz kendimiz, çokça başkaları için istediğimiz bir şeyleri Onat yaptı. Sonunda bedenini yok eden ülkesiyle, tanıdığı tanımadığı arkadaşlarıyla düşlerini paylaştı. Bu yüzden gürleyen bir ırmak olabileceği her alanda hikaye, şiir, sinema. Eşsiz bir pınar olarak kalmayı göze aldı ve kocaman bir deniz oldu hayatımızda. Bugünlerde Onat Kutlar'ın şiir kitaplarını, Peralı Bir Aşk İçin Divanı ve bu kitabı da içeren Unutulmuş Kent'i okuyorum sık sık. Yitirdiğim gizli şairi hasretim daha da büyüyor. Antep'in Nizip ilçesinde faili meçhul ve vahşi bir cinayete kurban edilen Mehmet Şen'in eşi Nuray Şen'i dinlerken, onun çizdiği dağılmış, dağıtılmış bir ailenin Türkiye coğrafyasından sürülüşü resmine tanık olurken, cebimden çıkarttığım kitapta aradığımı buluyorum. Hep giden bir bozkır gemisiydi Antep. Onat Kutlar, gitmek fiilindeki çekiciliği Fransız şairi Jean Dard'dan farklı yaşamıştı. Blaise Gendar'ın uzak kardeşi. Gendar gezgindi. Onat hep geri dönmeye, biriktirdiklerini devretmeye yeminli. Onat Kutlar'ın belki kerteriz alınabilecek başlangıcı, Langua'dan sayısız sinema yönetmenine, eleştirmenine uzanan dostluklarının kişisel yanı kadar, Türkiye'nin sımsıkı kapalı sanat ufkunu açmak, sınırsız bir sanat toplumuna genleştirmek gibi bir memleketçi boyutu da vardı. Onun gitmek fiilinin içinde Nazım Hikmet'in gitmek zorunda bırakılmak hali de bulunabilir ve belki bu yüzden o güzelim otobiyografik şiirine Nazım'dan ve Jendar'dan sonra adını vermiştir. Cemal Süreyya'nın Sürgün Ontolojisi ve Ülkü Tamer'in ironik gurbet sızısı eklenirse Onat Kutlar'ın denklemine yaklaşır mıyız? Kim bilir? Bilinen artık Onat'ın olmadığı. Nokta nokta meselesi insanca yaşamak, özgür yaşamak, barış içinde yaşamak, eşitlik içinde yaşamak, inandığı gibi yaşamak olan herkes için Onat, hayatın altın ölçüsünü kuranlardandı. Sakin bir entelektüeldi Onat Kutlar. Ona ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda sessiz ve keyifli hayatını sürdürürdü. Türkiye'nin içe kapalılık kompleksinden kurtarılması gerektiğine inanırdı. Paranoyak şizofren bir Asya toplumu olmak zorunda değiliz. Bunu bilirdi, en iyi bilirdi. Bu yüzden Henry Langua'nın altından girmiş üstünden çıkmış Türkiye sinematekini yakın arkadaşı Şakir Eczacıbaşı ile birlikte kurmuş ve ötesi dünya sinematekleri kalitesine ulaştırmıştı. Müthiş bir hikaye kitabı vardı, İshak. Ama o, okuyacak iyi bir şey bulduğu sürece yazmaya gerek görmeyenlerdendi. Hakçası tembel bir yazardı. 12 Eylül'ü mektuplarıyla göğüsledi. Türkiye'ye çöken faşizm kabusunu, geleceğe doğru silip atanların başındaydı Onat. Hapishanedeki devrimcilere hiç atsatmadan 15'te bir mektup yazdı. Yeter ki kararmasın, sol memenin altındaki cevahir, dedi. Karartmadı. 12 Eylül tutsakları Onat'ın mektuplarıyla aydınlandı. Biliyorum, şairdi. Bence şiiri kalacaktır. Peralı bir aşk için divan ve bu kitabı da içeren Unutulmuş Kent iyi kitaplardı. Şairliğini önemserdi sanıyorum ama bunu hiç belli etmemiştir. Ermiş ressamlar mertebesinde bir portreciydi. Birkaç cümleyle anlattığı kişinin derinliğine ulaşır, ayrıntıları bir edanın içine sığdırıverirdi. En ötesi ise Onat'ın zor zamanda imdada yetişen bir akıl olmasıydı. Kendiliğinden bir yetenekle kör düğümlerin kılıçsız da çözülebileceğini ispatlamıştı. Hayatı buydu ve bir İskender tercihinin belirsiz öznesi oldu. Akıl alır gibi değil. Şiddet, iki yanı kesen bir kılıçtır. Kör şiddet ise nereyi, ne zaman, nasıl keseceği kestirilemeyen bir kılıç. Tüm yüzeyi keskin, kullananın tuttuğu kabzası bile. Kör şiddetin hangi ana babadan doğduğunu bilmeden üzerine yürümenin ne anlamı vardır, ne de ahlak. Doğrudur ama bir temel tercihi dayatan mekanizmalardan birisi de işte bu kör şiddettir. Kör şiddeti uygulayanın kuşkusuz bir gerekçesi vardır, olacaktır. Bu gerekçelerle yüzleşmek de kaçınılmazdır. Ama hangi koşulda ve gerekçelendirmeyle olursa olsun, kör şiddeti kabul etme olasılığını barındırmak ya da topyekün reddetmek iki ayrı seçenektir. Belirleyici iki ayrı seçenek. Türkiye'nin handisi aklını yitirme derecesine vardığı şu meşum zamanı onatsız geçirmenin, geçirecek olmanın acısını Türkiye ile paylaşmak isterdim. Bir de onatsızlığın berbat bir durum olduğunu. Bir gün 10 Ocak 2008. 5. ayrımın sonu, sayfa 63.